Ayrım 8. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 76. Biraz sinirli geçti o gün. Mülkiyeliler de bir şeyler yedi akşam, erken dönüp yattı. Ertesi sabah gelip masasına yeni oturmuş, gazeteleri karıştırıyordu ki Rıza geldi. Demin iki oğlan raflara bakıyorlardı. Kitap sordu biri. Yok dedim. Türkçülük mürkçülük gibi bir şey. Faşistlerin yayınları. Niye yokmuş burada? Biz Türk değil miymişiz? Baktım tipsiz iki oğlan, sivri kara bıyık uçları aşağı sarkmış akrep kuyruğu gibi. Bulaşmak istiyorlar. Burası iş yeri dedim. Satmayan kitabı almıyoruz. Kötü kötü baktılar. Yakında satarsınız dedi o geride bekleyen. Dönüp çıktılar. Pek şaşırmadı Muhsin. Bir daha gelirlerse beni çağır. Dedi ya, ne yapacağını kestirememişti. Hocaya söylese miydi telefonda? Kapıda bir it avladı diye tedirgin etmenin ne anlamı var şimdi? Söyledik diyelim, ne yapacak adam? Düşünmeye başladı. Al sana bir tatsızlık. Saldırırlarsa biz ne yapacağız? Boşuna kaygılanmamıştı hoca. Bir sürü cinayet işliyor herifler. Sıra bize mi geldi? Bir çakımız bile yok. Topun ağzında olduklarını ara sıra düşünmez değildi de, böyle çat kapı deyince, korktun mu? Korkmam mı gerek? Korkunun ecele yararı var mı? Ne eceli be sabah sabah koca karılar gibi. 10 gün daha bekleyeceğiz şunun şurasında. Hoca gelince paçayı kurtaracaksın yani. Belki de biz battık heriflerin gözüne. Hoca buradayken bir şey oldu mu? O bir gelsin bakalım. Bir süre ayağımı keserim, uğramam buralara. Telefon çalıyordu. Açtı. Salih'ti. Akşam seni Kızılay'ın köşesinden 9'da alsam olur mu dedi Muhsin. Bir sessizlikten sonra olur dedi Salih. Sezinledi mi? Şaşmam. Ne kurttur o. Akşam Kızılay'ın köşesinde buluştuklarında ilk sorduğu da bu oldu Salih'in. Sabahki olayı anlattı Muhsin. Beni izliyorlar dedi Salih. Dün geldim size ondan mı acaba? Yok canım, o kadar erken olmaz. Benden belki. Aslında doğallaştı bu işler. Savcıları, tanınmış kişileri vuruyorlar. Bombalar patlıyor, kahveleri tarıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim'deki yığınlara kurşun sıktılar çevreden. Kanlı 1 Mayıs oldu biliyorsun. Ecevit 11 kişi toplamış, yeniden geliyor. Bakalım ne yapacak? Temizlesin de görelim kendi yarattığı pisliği. Ses çıkarmadı. Salih aldı hemen. Buraya gelirken kolladım yöreyi ama takıldılar mı bilmem. Bulvarın karşı yanına geçtiler. Çevrelerine şöyle bir bakınıp köşeyi döndüler. Milli Müdafaa'dan yukarı doğru yürümeye başladılar. Anlat bakalım. Gittin geldin. Neler oldu bitti? Gülümsedi Salih. Sadece kafam karıştı biraz. O kadar mı? O kadar. Güldü Muhsin. Boşuna gitmişsin. Onu biz de yapardık burada. Sanmam. Suskun yürüyorlardı ağır ağır. Epey şey gördüm Muhsinciğim. Kafam ondan karıştı. Ben de onu soruyorum. Güldü Salih. Senin kafayı da karıştıralım diyorsun. Bakalım nasıl karıştıracaksın? Bu meydan okuyan söze gülümseyerek bakıyordu Salih. Daldıkları ıssız sokakta ağır ağır yürüyorlardı ki aldı Salih. Sana bir şey söylemeden ayrılmama, inan, ben de üzgündüm ama söz almışlardı benden. Söyleyemezdim. Büyük riskti. Seni yanımda sürüklemeyi de göze alamazdım. Bilirsin sana nasıl güveniyordum. Birimizin burada kalması da zorunlu görünüyordu bana. Uygun olan sensin diye düşünüyordum. Bugün olsa böyle mi düşünürüm bilemem. Öylesine birden, haydi dediler ki, seni görmemin olanağı da yoktu. Gitmiyorum mu deseydim? Son dakikaya gelmiş. Duralayıp sürdürdü. Bir Kürt'le yola çıkıyorduk. Her şey onların elindeydi. Yolumuz Suriye'de ayrıldı. Onlar Kuzey Irak'a, Güney Kürdistan'a geçti. Ben El Fethiye. Evet, özetle bu. Kafan nasıl karıştı peki? Suskun bir iki adım attılar. Önceleri ben de anlamadım onu. Sonraları düşünmeye başladım. Ne öğrendim burada diye. Sen de onu soruyorsun. Çeşitli silahları kullanmayı öğrettiler. Bomba atmayı, bomba yapmayı öğrendik. Bıçak kullanmayı, dinamit, bubi tuzağı yerleştirmesini, baskını, yakın dövüşü. Hepsini öğrendik. Biliyor musun, bana saldıran birini anında boyun kemiğini kırıp öldürebilirim. Kıyma bana abi, ben yapmadım. Gülüyordu Muhsin. Salih duymamıştı sanki. Suskun yürüyorlardı gene. Niye şaşırdığını söylemedin? İsrail saldırılarına uğradık. Ölenler oldu içimizde. en yiğit, en gözü kara savaşanlar kimlerdi biliyor musun? Yan yana vuruştuğumuz, kelime-i şehadet getirip ölürken doğru cennete gideceğine inanan koyu sofu Müslümanlar. Hani bizim burada tepeden bakıp alay ettiklerimiz. Şeriatçı yobazlar yani. Dönüp baktı Muhsin'e. Anladın mı? Neye şaştığını anladım da, niye şaştığını anlamadım. Bir sessizlikten sonra, ben de buna şaşmadım dedi Salih. Beklemiyordum anlamanı. Kızgınlık da değildi, suçlama da. Durdu. Bize gidelim istersen dedi. Anacığım yatsıyı kılıp yatmıştır. Çok yürümek iyi gelmiyor ayağıma daha. Geçen bir arabaya atladılar. Kapıyı açıp karanlık, sessiz eve girdiklerinde Salih gitti. Usulca açıp uyuyan annesine baktı oda kapısından. Kapattı. Gelip Muhsin'in karşısındaki koltuğa oturdu. Anımsıyorsun değil mi dedi. Ecevit, Erbakan'la ortaklığı bozup hükümeti bırakınca sevindi birçoklarımız. Şeriatçılar düştü, laiklik kurtuldu diye. Sen sevinmemiş miydin? İyi mi olmuştu? Daha kötüsü geldi. Biz bu kafayla bu işi kıvırabilir miyiz bilmiyorum. Göründüğü kadar basit değil temelden kavramak. Kitaptan bellemişiz. Olmuyor oğlum. Kitap yanlış yazmıyor. Belki biz yanlış anlıyoruz. Kitap gerçeğe bak, beni oku diyor. Biz kitaba bakıp gerçeği mi yanlış okuyoruz nedir? Sessizlik çöktü. Muhsin'in kafasında da böyle bir şeyler çoktandır kımıldamıştı aslında ya. Diyeceğini tam bulamamıştı bir türlü. Alayından aldı kışkırtır gibi. İşi edebiyata döktün dedi. Ne yapacağız yani şimdi onu söylesen. Öylece baktı Salih. Namazlıya oruçluya tepeden bakanı, Allah yok deyip Muhammed'e söveni devrimci bir bok saymayalım. 3-5 devrimci terim attırarak dünya değişmiyor. Müslüman Arap Allah diye nasıl savaşıyor emperyalizme karşı git de gör. Biz dipsiz tencereye kapak yapıyoruz. Soygun, yağma, hırsızlık, baskı. Halk nasıl acı çekiyor biliyorsun. Şöyle bir geçtim oralardan ben. Güneydoğu'yu, Kürtlerin durumunu görsen bir de ararsın burayı. Amerika'nın köpeği olduk. Halk yok. Biz genç subaylarla el ele verip devrim yapacağız. İşçilerden başlayacağız. O da tamam da, arayı o kadar açmışız ki, nasıl kapatacağız bakalım? Adam umarsız kalmış, camiye sığınmış. Sen onun dilinden anlamıyorsun, o senin dilinden anlamıyor. Herifi kurtaracaksın, aptalca küskünlük. Doğru bir yanı var dediklerinin de, bizdeki azgın yobazlar da yani. Biraz da sen anlat, burada neler oldu? Muhsin isteksizce aldı ağırdan. Ne anlatacağım, benden iyi biliyorsun olanları. Bizi toparladılar Pataküt'e, dayadılar cezaları, astılar, kurşunladılar. Af çıktı, salıverdiler. Bizim öykü bu. Şimdi? Gene bir işlere kalkanlar var. Ben de yaklaştım bir ara. Daha doğrusu onlar yaklaştı. Çekmedi beni Salihciğim. Kafam yatmadı. Olaylar İstanbul'a kaydı şimdi. Yığınsal işçi devinimleri oluyor, duymuşsundur. Duydum dedi Salih. İyi belirtiler bunlar. Daha işin başındayız ama. Sanayi İstanbul'da, işçi sınıfı yığını orada. Burası ne? Birkaç askeri fabrika, bol bol memur, bol bol öğrenci. Ben giderken de öyle değil miydi? Bir şeyler değişiyor Türkiye'de. Kavramaya çalışıyorum ben de. Seni bekledim. Duygulu bir sessizliği dağıtmak ister gibi hemen aldı Salih. Buradaki ölümlerle başımıza kaya düşmüş gibi oldu orada bizim. Yalnız bizim değil, bütün kampların. Arabı, Kürdü, Türkü, tüm devrimciler acıya battı. Daha önce bir ara orada bulunmuş deniz gezmişler. Orada iyi tanıyorlar, tapıyorlardı denize. Tüm Orta Doğu'nun kahramanı sayıyorlardı. Onlar asılınca biz de şaşkın kaldık. Önce karar veremedim ne yapacağıma. Af söylentileri yayılınca sallantıda bekledik bir süre. Sonrası bildiğin gibi. Sınırda da pisi pisine gidiyorduk az kalsın. Kılavuzumuzun şapşallığı. Ajan mıydı diyeceksin? Onun yarası bizden ağır, zor kurtardı. Kamışlı'dan bir Kürt. Neyse, boş ver bunları. Şimdi ne yapıyoruz? Uzun bir söyleşiye daldılar. Kimler kalmıştı eski arkadaşlardan? Tipin, MDD'cilerin, Mao'cuların durumları neydi? Kıvılcımcılar ne oldu? Bu din sorununda Doktor Hikmet'in kitaplarını okumak istiyordu yeniden. Çayancılardan kimler var? Bir sürü geçmiş günler sorusu. Geçim sorunu da vardı. Ne iş tutacaktı? Fakülte ne olacaktı? Saat 3'ü bulmuştu, yorgunca doğrulup kalktığında. Sonraya da söz kalsın, ben pek aldırmıyorum artık. Birlikte hepsinin bir yolunu buluruz nasıl olsa. Sessizce kalktı Salih de. Evet dedi. Halksız bir şey olmuyor oğlum. Ülkeni iyi bileceksin. Halkını iyi tanıyacaksın. Işık vermek için atılıp önce kendini yakabilirsin. Bizim çocuklar onu yaptı. Halk bundan ne kazandı? Daha onu bilmiyoruz. Amin. Muhsin gülümser bakıyordu. Salih de güldü. Hadi güle güle oğlum. Bu vaazımı da unutma. Aklımda kalırsa unutmam. Gülerek el sıkışıp ayrıldılar kapıda. Eve gelip yatağa uzandığında dörttü. Yolda takside kafasına dolaşan düşüncelerden kurtulması yatınca da kolay olmadı. Salih'in söylediklerini düşünüyordu. Böyle bir şeyi konduramazdı ya. Türkiye'de devrime güvenini mi yitirdi bu oğlan diye bir şeyler geçmedi değil kafasından. Salih'e güveni eksilmiş miydi? Yok, artmıştı bile. Herkes gibi kitaptan konuşuyorduk eskilerde. Şimdi yaşadıklarını anlatınca... Sonra bir de... Gözleri kapanıyordu. 9'a doğru uyandığında uykusunu alamamıştı ama güçlüydü. Yalnızlık duygusundan kurtulmuştu. Yarın pazar. Bugün arar Reyhan. Salih'e de söylerim, birlikte gideriz. Reyhan'a sormadan olur mu? Nesini soracaksın oğlum? Kız senin sevgilin, Salih'in işi ne orada? Gece bir türlü sıra gelmedi Reyhan'dan söz açmaya. Gelir, çok mu ivedi? Ayrılırken konuşmamışlardı bugün için. Bir şeyler okuyor görünse de, gözü kapıda, kulağı telefonda sıkıntıyla bekleyip durdu masasında. Rafların arasına doluşmuş gezinen kalabalıktaydı gözü. 2 gün önce gelip gözdağı veren itler de vardı kafasında. Ülkenin her yanında ortaya çıkan azgın faşist saldırıları veriyordu gazeteler. Biz de elimiz kolumuz bağlı kitap bekçiliği yapıyoruz burada. 3 gün önce bir kızı kitap çalarken yakalamış Rıza. Getirme bana dedi. Ver kitabı gitsin kız. Rıza da şaşırdı. Aziz Nesin'in bir kitabıydı. Parayı kendisi ödedi kasaya. Gülüyorlardı çalışan çocuklar. Ne yapacaktı? Karakola mı gönderecekti? Ekmek kitap çalanlara ceza olmaz dedi. Ülkeyi çalıyorlar. Kitap çalanla mı uğraşacağız? Güldü masasına oturunca. Nedim Hoca ne yapıyordur acaba bu durumda? Ne yapacak? Ya kitabı alır ya parayı. Her iş kuralına göre der o. Bana da takılırdı şimdi. Ağanın eli tutulmaz diye. Hocamızdır, takılır. Ne yapalım? Yetiş hocam. Biz de işimize bakalım artık. Doğruymuşsun. Burası bize göre değil. Salih aramadı. Akşam geç vakit aradı Reyhan'da. Yarın Kızılcahamam'a gidelim mi? Diyordu. Bu gece gitsek daha iyi değil mi? Çok yorgunmuş. Bir güzel uyumak istiyormuş bu gece. Uyursun Reyhancığım. Söz, sokulmayacağım. Hiç tedirginlik vermeyeceğim sana. Güldü Reyhan. Niye gitmiyoruz o zaman? Dedi. Nasıl sıcaktı sesi. Otobüs terminalinde buluştuklarında da aynı sıcak gülümsemeyle karşıladı Muhsin'i. İçi içine sığmayacak kadar mutluydu Muhsin. Daha nasıl sevecekti bu kız? Gözlerinin içi gülüyor gibiydi bakarken. Eskiden de öyle değil miydi? Hayır, değildi. Biraz da alayına mı gülüyor ne? Otobüste yan yana oturunca başını yorgunlukla Muhsin'in omzuna dayadı Reyhan. Hemen de yol boyu gözleri uyur gibi kapalı, öylece bıraktı kendini. İncinmesin diye derin soluk almaktan bile kaçınarak yolun akışına takılmıştı Muhsin de. Gülecek oldu bir ara. Ne romantik tabloydu. Ne olmuş romantikse? Mutlusun işte, daha ne istiyorsun? İçinde bir duygu, sorunlarını konuşup çözeceklerdi bu gece. Bu gece olmaz, sözüm var. Nasıl yorgun baksana. Artık yarın. Yarın gece de kalırız bakarsın. İndiler. Reyhan'ın yer ayırttığı turistik otel, otobüsün bıraktığı ana yoldan içerideydi biraz. Paltolarına sarınıp 3-5 dakika yürüdüler bahçeler arası. Ağaçlıklı bir yolda odalarını görüp lokantaya indiler hemen. Boşalmaya yüz tutmuş salonda, yola bakan bir masaya oturunca çevreye şöyle bir göz attı Reyhan. ''Tanıdık birilerine mi bakıyorsun?'' dedi Muhsin takılır gibi. ''Korkacak kimse kalmamış.'' ''Öyle baktım.'' dedi Reyhan. ''Güzel bir yer. Tanıdık olsa ne olacak?'' Alaylı ekledi. Hacı babana söylerler diye mi korkacağım? Gülümsedi Muhsin. Aptal mı sandın kızı? Geç saatti. Garsonun getirdiği meze arabasından hafif bir şeyler almayı yeterli görmüşlerdi. Bir şişede kırmızı şarap açtırdılar. Niye bu kadar yoruluyorsun sen? Cumartesileri kalabalık oluyor. Bütün gün ayaktayız. Bir de insanlara söz anlatmak. Epey de çekim oldu bugün. Her mesleğin güç yanları var. Dertleşir gibi anlatışı duygulandırdı Muhsin'i. Hemen kollarını alıp sevecenlikle okşamak geliyordu içinden. Söz verdin, unutma. Kız yorgun. Okşamak diyorum ben de onun için. Bizim Salih geldi. Salih mi? Kimdi o? Söylemiştim sana. En yakın arkadaşım. Suriye'ye geçti dedim hani. Ha, anımsadım. Pek de ilgisine çekmiş görünmedi. Kısa bir sessizlikten sonra, ne anlatıyor? Cezası ne oldu? Aftan yararlandı. Neler anlattığına mı girecekti şimdi? Duralayıp ekledi. İlginç şeyler söylüyor. Konuşuruz. Şimdi yorgunsun. Göz bebeklerine sinmiş belirsiz gülümsemesiyle sessiz bakıp şarabını yudumladı Reyhan. O sıcak gülümsemesi değişmiş gibiydi. Çok domuz kız belki de bu. Muhsin kaldırıp uzattığı yarılanmış şarap kadehini birkaç yudumda boşaltarak masaya bırakıp bozdu sessizliği. Bana öyle geliyor ki benim söyleyeceklerimi nasıl olsa biliyorsun. Merak da etmiyorsun onun için sanki. Güldü Reyhan. Birbirimizi tüketecek kadar yakınlaşmadık daha çok şükür. Bilmek isteyeceğim şey de kolay bitmez. Daha çok yıllar konuşacak şeylerimiz var diyor. Tükenmemek güzel de, yineleyerek de olsa konuşacağını bilmek güzel değil mi? O sıcak gülümseme ne oldu peki? Hemen de takma kafanı. Peki gülümsüyor işte. Sessiz mutluluğu şaraplarını bitirinceye kadar tek tük sözcüklü gülümser bakışlarla sürdürdüler. 12'ye geliyordu kalkıp odalarına çıktıklarında. Ardından kapıyı kapatıp dönünce durmuş bakıyor buldu Reyhan'ı. Çekinerek yaklaştı kıza. Sokuldu Reyhan, uzanıp kollarını doladı boynuna. O da kuşattı kollarıyla, kendini tutmaya çalışarak baktı. ''Çekiniyorum Reyhancığım'' dedi. ''Neden? Yorgunsun, söz verdim sana. Sonra hiçbir sözüme inanmayacaksın.'' Alaylı gülümsedi Reyhan. ''Ben söz vermedim ki.'' İstekle uzattı dudaklarını. Baş döndürücü öpüşmelerin ateşinde ağırdan dalgalanır gibi ayakta sallanıp durdular bir süre. Yatağı uzatmak için çekiyordu ki, diretip ayrıldı Reyhan. Saçlarını topladı. ''Bir duş alalım önce.'' Giysilerini çabucak üstünden atıverip çırılçıplak banyoya geçen Reyhan'ın ardından azgın istekle baka kalan Muhsin bozulmuş gibiydi. Toparlanıp soyundu ağırdan. Reyhan'dan sonra daldı hemen. Çabucak kurulanarak çıktığında oda loştu. Reyhan başucu lambasını yakıp karyolaya çıplak uzanmış, o gizliden alaylı gözlerini üstüne dikmişti. Havlular kayıverdi üstünden Muhsin'in. Baş döndürücü, yabanıl bir sevişmeyle kendilerinden geçtikleri o geceye esrik gibi girdiler. Sabahın 4'üne doğru da göğüs göğüse nice yarışmalardan yenik düşmüşçesine yıkılmışlardı sızar gibi. Gözlerini açtığında saatine baktı Muhsin. 12'ye geliyordu. Reyhan uyanmamıştı. Pencerelere takıldı gözü. Lapa lapa kar yağıyordu tüllerin ardında. İçine dolan sevince bölüşmek isteğiyle eğilip dudağının kıyısına minik bir öpücük kondurdu Reyhan'ın. Gözlerini aralayıp ilk kez gördüğü öyle bir sıcak gülümsemeyle bakmıştı ki şaşırdı birden. Asıl gülümsemesi bu demek. Sürekli denetliyor mu kendini ne? Pencerelere kayınca daha da ışıldamıştı o başıboş gülücüklü gözleri. ''Kar yağıyor'' dedi mutlu bir sesle. Sesi de değişmişti sanki kızın. ''Evet canım, kar yağıyor. Sen de ne güzelsin, ne güzel güldün. Hep böyle gül. Sana bu yakışıyor.'' 8. ayrımın sonu, sayfa 85.